Ayrım 3. Tuzak. Wilbur Smith. Sayfa 24. Raleigh tabaka dikkatle öne eğildi. Ramon onun bu aşamada bir şey söylememesine dikkat etmiş ve kendisini tutmasını takdirle karşılamıştı. Birlikte çalışmaya başlayalı çok olmamıştı. Bu sadece üçüncü buluşmalarıydı ve her ikisi de birbirlerini ölçüp biçiyorlardı. Kırmızı gül duygusal bir ikilem içine itilebilir. Babası Güney Afrika'nın yönetici beyaz sınıfının bir üyesidir. Ülkesinin İngiltere Büyükelçiliği görevini tamamlayıp yakında memleketine dönerek ulusal silah sanayinin başına geçecektir. Madencilik, emlak ve mali alanlarda büyük şirketlerin sahibidir. Oppenheimer'lerden sonra Güney Afrika'nın en zengin ve en etkili ailesidirler. Babasının yönetimde olan ırkçı rejimin en üst düzeylerine girme olanakları vardır. Ancak en önemlisi babasının kırmızı gülü çok sevmesidir. Kız ondan istediği her şeyi hiçbir çaba gerekmeden alabilmektedir. Hükümetin herhangi bir üyesine erişmek, herhangi bir gizli bilgiyi, hatta silah sanayindeki bu yeni görevi hakkındaki her türlü bilgi de bunun içindedir. Öğrenmek işten bile değildir. Raleigh tabaka başını salladı. Courtney ailesini tanırdı ve bu değerlendirmede eksik olan bir şey yoktu. ''Kırmızı gülün annesini tanırım'' dedi. ''Ancak o bizden yanadır.'' Ramon başını salladı. ''Evet, Şasa Courtney 7 yıl önce boşadı karısı Tara'yı. Kadın amcanız Moses Gama'nın ırkçı beyaz parlamentoya bombalı saldırısında kendisine yardımcı olmuştu. Ayrıca Gama'nın metresiydi ve yasa dışı oğlunun annesiydi. Bomba komplosunun başarısızlığından sonra Tara Courtney Gama'nın çocuğuyla Güney Afrika'dan kaçtı. Şimdi Londra'da ırk aleyhtarı harekette etkin bir rol oynamaktadır. Afrika Ulusal Kongresi'nin de üyesidir. Ancak sıradan işler dışında başka bir görev verilmeyecek kadar duygusal bakımdan dengesiz kabul edilmektedir. Şu anda Londra'daki AUK elemanları içinde güvenli bir ev işletmekte, kuryelik yapmakta, toplantı ve gösterilerde yardımcı olmaktadır. Ama bizim için gerçek değeri kırmızı gül üzerindeki etkisidir. Evet dedi Raleigh sabırsız bir sesle, bunların hepsini biliyorum. Özellikle de amcamla olan ilişkisini. Ama kızı üstünde gerçekten etkili mi? Kırmızı gülün babasına daha yakın olduğu anlaşılıyor, öyle mi? Ramon yine başını salladı. Bu anda öyle ama annesi dışında radikal görüşleri olan biri daha var ailede. Kardeşi Michael. O da kız üzerinde etkili. Sonra kızı bizden yana çevirmenin başka yolları da var. Nasıl diye sordu tabaka. Biri bal kapanıdır dedi Joe Cicero. Marki özür dilerim. Machado yoldaş bunu başarmak için ilk teması yaptı. Bal kapanı onun pek çok özelliğinden biridir. Gelişmelerden beni haberdar edersiniz. Raleigh'e ikisi de hemen cevap vermemişlerdi. Raleigh tabaka AUK'nın ve Komünist Parti'nin üyesi olmasına rağmen kendileri gibi KGB'de subay değildi. Joe Cicero ise en önce bir KGB subayıydı. Bir ay önce Moskova'da kanser teşhisi konulduğu sırada albaylıktan generalliğe terfi etmişti. Joe Cicero bu rütbenin yaşam boyu bir hizmet sonunda daha yüksek bir aylıkla emekli olması için verildiğinden kuşkulanıyordu. Her neyse AUK'da da çalışıyor olmasına rağmen bağlılığı ana vatanınaydı ve AUK sadece kendisinin uygun bulduğu bilgileri alacaktı. Ramon Machado'nun da bağlı olduğu yer kesindi. İspanya'da doğmuştu, soylu bir aileden geliyordu. Ancak annesi kızıl saçlı, ahu gözlü bir Kübalıydı. Machado'ların Küba'daki malikanelerinde genç bir hizmetçiyken tanımıştı Ramon'un babasını. Evlendikten sonra Marki güzel karısını İspanya'ya götürmüştü. İspanya İç Savaşı sırasında Marki General Franco'nun milliyetçilerine karşı çıkmıştı. Ramon'un babası soylu geçmişine ve kendisine kalan büyük mirasa rağmen aydın ve liberal bir kişiydi. Cumhuriyetçi orduya katılmıştı. Madrid kuşatmasında bir tabura kumanda etmiş ve ağır yaralanmıştı. Savaştan sonra Franco rejiminin baskısına dayanamayan Machado ailesi Küba'ya dönmüştü. Franco'nun mallarına el koymasına rağmen Küba'daki malikanelerine hala sahiptiler. Ancak Batista diktatörlüğü altında yaşam da İspanya'dakinden pek farklı olmamıştı. Ramon'un annesi Fidel Castro adındaki solcu bir öğrencinin teyzesiydi. Castro'nun Batista rejimine karşı faaliyetlerine karışmıştı. Küçük Ramon ilk politik görüşlerini ondan ve ünlü yeğeninden almıştı. Fidel Castro 26 Temmuz 1953'te Santiago kışlasına yapılan başarısız saldırıdan sonra cezaevine kapatıldığında Ramon'un anne ve babası da tutuklanmışlardı. Ramon'un annesi Havana'da polis tarafından sorgulanırken ölmüş, babası da birkaç hafta sonra onu izlemişti. Aile mallarına bir kez daha el konulmuştu. Ramon'a miras olarak sadece hiçbir işe yaramayan marki ünvanı kalmıştı. O sıralarda 14 yaşındaydı. Castro ailesi kendisini alıp yetiştirmişti. Fidel Castro genel af sırasında cezaevinden salıverilince Ramon da onunla birlikte Meksika'ya gitmişti. 16 yaşında sürgündeki Küba Kurtuluş Ordusu'nun ilk erlerinden biri olmuştu böylece. Ramon aşırı yakışıklılığını kullanıp kadınların gözlerine girmeyi de ilk olarak Meksika'da öğrendi. 17 yaşına vardığında arkadaşları kendisine El Zorro Dorado yani Altın Tilki adını takmışlar ve karşı konulmaz bir aşık olarak ünü yayılmaya başlamıştı. Ramon babasının ölümüne kadar zengin bir aristokrat ailenin tek oğlu olarak çok iyi bir eğitim görmüştü. İngiltere'de özel bir okula gitmiş, ardından 2 yıl Harrow'a devam etmişti. İngilizceyi de ana dili İspanyolca kadar kusursuz konuşurdu. Okuldayken derslerinde üstün başarı göstermiş, genç bir centilmenin tüm huylarını da benimsemişti. İyi at biner, kriket oynar, balık avlardı. Atıcılığı da üstündü. Yakışıklıydı, şarkı söyler, dans ederdi. Ve Fidel Castro ve 82 kahraman arkadaşıyla 2 Aralık 1956'da Küba'ya döndüğünde, kahramanların çoğunun kumsalda öldükleri çıkartmada da cesaretini kanıtlamıştı. Castro ile dağlara kaçabilen bir avuç insan arasında o da vardı. Bunu izleyen gerilla savaşında El Zorro sanatını genç ve pek de genç olmayan kadınlar arasında göstermek için sık sık köylere gönderilirdi. Ramon'un kolları arasında kadınlar hemen ihtilalin evlatlarına dönüşürlerdi. Castro genç akrabasının değerini anlamış ve başa geçtikten sonra onu ödüllendirerek eğitimine devam için Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermişti. Ramon Florida Üniversitesi'nde siyasal tarih ve antropoloji okurken yakışıklılığından yararlanarak CIA ile anlaşmalı olarak bir karşı darbe yapmak üzere hazırlanan Kübalı sürgünler arasına sızmıştı. Domuzlar Körfezi çıkartmasının yeri ve saatini bildiren ve sonunda hainlerin toptan yok edilmesini sağlayan Ramon'un verdiği bilgiler olmuştu. Bu arada olağanüstü yetenekleri artık ülkesinin müttefikleri tarafından da anlaşılmış bulunuyordu. Florida Üniversitesi'nden mezun olup Havana'ya dönünce Küba'daki KGB başkanı kendisinin eğitilmek üzere Moskova'ya gönderilmesi için Castro'ya baskı yapmıştı. Ramon Rusya'da KGB'nin kendisi için tahminlerinin de üstüne çıkmıştı. Ormanlardaki bir gerilla kampından dünyanın en ileri başkentlerinin özel kulüp ve salonlarına kadar her yere uyan ve aksamayan bir kişiliği vardı. Fidel Castro'nun bilgisi ve onayıyla KGB'ye alınmıştı bundan sonra. İlişkileri göz önüne alındığında Rusya ve Küba'nın Afrika'daki çıkarlarını düzenleyen ortak komitenin başına getirilmesine şaşmamak gerekirdi. Ramon bu görevinde Afrika Sosyalist Kurtuluş Hareketleri'ni özel olarak incelemişti. Rus ve Kübalıların tam desteğini alacak örgütlerin seçimi onun sorumluluğundaydı. Güney Afrika'da Küba'nın Rusya'nın yerini almasıyla sonuçlanan politikayı o başlatmıştı. Afrika direniş gruplarının eğitim ve silahlandırılması da onun çalışma alanına giriyordu. Bu göreviyle de Afrika Ulusal Kongresi'nin üyesi olmuştu. Ramon kısa bir süre içinde kendi yetki alanına giren bütün Afrika ülkelerini ziyaret etmişti. Buralarda İspanyol pasaportunu kullanıyor ve 4. bölümün verdiği belgelerle kapitalist bir yatırımcı ve bankacı kimlikleriyle dolaşıyordu. Beyaz sömürgeci yönetimler kendisini benimsiyorlardı. Portekiz Angola'sından Rodezya'nın İngiliz genel valisine kadar herkes tarafından kabul edilip ağırlanıyordu. Irk ayrımının o ünlü mimarı Güney Afrikalı Hendrik Verwoerd ile birlikte yemek yemişti. Hasta olan General Cicero'nun yerine Afrika bölümüne yeni bir başkan getirilmesi gerektiğinde Ramon'un nitelikleri doğal olarak seçimini sağlamıştı. İşte şimdi Londra'daki Rus konsolosluğunun arka odasında yerini alacağı adam ve karaderili Afrikalı gerilla lideriyle otururken kime bağlı olduğu amirininki kadar kesindi. Raleigh Tabaka, gelişmelerden beni haberdar edersiniz dediğinde çok saf davranıyordu. Sadece bilmesi gerekenleri öğrenecekti o. Ramon ile hükümetinin gözünde bu adamla temsil ettiği örgüt Afrika kıtasının enine boyuna evrensel sosyalizmin yayılması amacı yolunda sadece bir adımdı. Ortak ilgi alanımıza giren bütün konularda olduğu gibi bunda da tüm gelişmelerden elbette haberdar edileceksiniz. Ramon bunu öyle bir içtenlikle söylemişti ki kara derili adam koltuğuna daha bir rahatlıkla gömülüp Ramon'un gülümsemesine karşılık verdi. Kadın olsun erkek olsun pek az kişi fazla direnebilirdi Ramon'un karşısında. Büyüsünün böylesine sert ve ödün vermeyen birinde de işlemesi Ramon'a müthiş bir tatmin duygusu verdi. Raleigh Tabaka yüzünden belli olmuyorsa da beyaz adamın bu duygusunun farkındaydı. Kübalı'nın o apaçık yemyeşil bakışında o noktacık belirmişti birden. Sadece Raleigh gibi gözlem gücü gelişmiş bir kimse bunu fark edebilirdi. Raleigh bu Rus ve Kübalılarla birkaç yıldan beri çalışıyordu ve onlarla ilişkide kesin ve değişmeyen bir tek şey olduğunu öğrenmişti. Bunlara asla güvenilemezdi. Ne durumda olursa olsun hatta en küçük ayrıntıda bile. Raleigh o ani rahatlama ve içtenlikle güven verici gülümsemesi gibi sahte işaretler vermeyi öğrenmişti. Ancak bir an bile onların beyaz olduklarını unutmazdı. Raleigh pek çok Afrikalı gibi ırkçı ve kabileciydi. Sharpeville'da üzerlerine kurşun yağdıran beyaz polislerden olduğu kadar şimdi toplantı masasında karşısında oturup kendisine küçümseyerek bakan beyaz adamlardan da nefret ederdi. Masmavi Afrika göğü altında bir gün karısı olacak o güzel kızı kolları arasında tuttuğu günü hatırlamadığı bir tek dakikası yoktu. Kolları arasında ölüşünü seyretmiş, sonra cesedi daha soğumadan parmaklarını göğsündeki kurşun deliklerine batırarak intikam yemini etmişti. Yemini sadece katillere karşı değil, yüzyıllardır kabilesini köleliğe zorlayan tüm beyaz yüzlülere ve kanlı beyaz ellilereydi. Raleigh Tabaka'nın yaşamını sürdüren şey nefretiydi. Şimdi masanın karşısındaki beyaz yüzlere bakıp gülümserken bu nefretinden güç alıyordu.
''Kadın konusu anlaşıldı.'' dedi. ''Şimdi işimize bakalım.''
''Bir dakika.'' Ramon elini kaldırdı. ''Kırmızı gül işine devam edeceksem operasyonun bütçesini yeniden gözden geçirmemiz gerekecek.''
''O iş için 2000 sterlin ayırmıştık.'' dedi Cicero.
''O ancak ilk aşama için yeterli olan miktar. Bütçenin artırılması gerekecek. Kırmızı gül zengin bir kapitalistin kızıdır. Onu etkilemek için İspanyol soylusu rolünü sürdürmem gerek.'' Raleigh Tabaka sinirli bir hareketle kalemiyle masaya vururken bir süre tartıştılar. Ne kadar küçültücü bir şey diye düşünüyordu onları dinlerken. Bir kötülük imparatorluğunu devirip 15 milyon kara derilinin kurtuluşunu planlayan iki insandan çok tozlu bir Afrika yolu kenarında bal kabağı satan iki yaşlı kadını andırıyorlardı. Sonunda bir karara vardıklarında Raleigh tiksintisini güçlükle saklayarak
''Şimdi benim Afrika yolculuğumun programına geçebilir miyiz?'' diye sordu.
O günkü toplantının nedeninin bu olduğunu sanıyordu.
''Moskova'dan izin geldi mi?''
Konuşmaları geç saatlere kadar sürdü. Konsolosluk kantininden gelen yemeği yediler. Joe Cicero'nun sigara dumanı odanın yüksekteki tek penceresinden giren güneş ışığını karartmıştı. Joe Cicero sonunda önündeki dosyayı kapatıp başını kaldırdı. Yorgunluk ve dumandan gözleri kanlanmıştı.
''Yeni bir şey yoksa sanırım her şeyi konuştuk böylece.''
Diğer ikisi başlarını salladılar.
''Her zaman olduğu gibi önce Machado yoldaş çıkacak.''
Birbirleriyle birlikte görünmemeleri kuralına titizlikle uyarlardı. Ramon binanın Sovyetler Birliği'ne gitmek isteyenlerin vize almak için uzun kuyruklar oluşturduğu bölüm kapısından çıktı. Yüksek duvarlı konsolosluğun hemen önünde bir otobüs durağı vardı. Bindiği 88 numaralı otobüsten bir durak sonra indi. Lancaster kapısından Kensington Park'ına girdi. İzlenmediğinden emin olana kadar gül bahçesinde gezindikten sonra parktan çıktı. Ramon Kensington High Street civarında oturuyordu. Tek yatak odalı dairesi Kırmızı Gül operasyonu için kiralanmıştı. Oturma odası geniş, mahalle kibardı. Ramon iki haftada evde sürekli yaşanan bir yer havası yaratmıştı. Küba'dan diplomatik kurye ile getirtmişti özel eşyalarını.
Babasından miras kalan bir iki değerli tablosu, gümüş çerçeveler içinde ana babasının ve Endülüs'teki şatolarının fotoğrafları vardı. Porselen ve cam takımlar eksikti ama üzerlerinde Machado arması vardı. Küçük kolün bir köşesinde yine armalı ve çok kullanıldığı belli olan Hermes çantasının içinde golf sopaları duruyordu. Kırmızı gül hakkında öğrendiklerine bakılırsa kız bu tür ayrıntılara dikkat eden biriydi. Ramon yine aileden kalan ve bileğinde çok yabancı duran altın Cartier marka saate baktı. Acele etmesi gerekecekti. Hemen sakal tıraşı olup duş aldı. Cicero'nun sigara kokusunu saçlarından çıkardı. Yatak odasına giderken aynada kendine baktı. 3 hafta önce Rusya'dan döndüğünde fiziki durumu çok iyiydi. Karadeniz kıyısındaki KGB kolejinde üst düzey yöneticiler için yapılan kursta bedeni yenileşmiş gibiydi. Vücudu hala sert, karnı dümdüz, kılları kıvırcık ve gevrekti. Yüz ve bedeni amacına varmak için kullandığı birer araçtı. Fiziki değerlerin kalıcı olmadığını iyi bilirse de bir savaşçının silahlarına bakması gibi kendisine bakarak o günün gelişini geciktirmeye çalışırdı. ''Yarın idmana gitmeliyim.'' diye söylendi. Bloomsbury'de bir Macar sığınmacının işlettiği savaş sanatları stüdyosuna devam ediyordu. Haftada 1-2 kere 2 saatlik bir çalışma kendisini Kırmızı Gül operasyonuna hazırlayacaktı. Kırmızı Gül'ün biniciliğe düşkün olduğunu biliyordu. Onun dünyasında atlar varlığın büyük bir parçasıydı. Ramon'un dizlerine ikinci bir deri gibi uyan çizmelerini görünce onun da kendisinin içinde bulunduğu o seçkin grubun üyelerinden biri olduğunu hemen anlayacaktı. Ramon kapısını kilitleyip dışarı çıktı. Yağmur bulutları dağılmış, şahane bir yaz akşamı başlamıştı. Hava bile ona yardımcı oluyordu. Ahırlar muhafız kıtası kışlasının hemen arkasındaydı. Yönetici Ramon'u tanımıştı. Ramon defteri imzalarken iyi talihinin devam etmekte olduğunu gördü. Kırmızı Gül 20 dakika önce almıştı atını. Ramon'un 500 sterlin verip aldığı kısrak hazırdı. Çok para vermişti ama aldığı at da iyi bir hayvandı doğrusu. Sattığı zaman kâr bile edecekti. Böyle bir akşamda Rotten Row'da 40-50 atlı olurdu. Ramon hayvana binip kalabalığa karışınca kızın ortalarda olmadığını gördü. Hayvan biraz ısındıktan sonra topuklarını karnına bastırıp atı tırısa kaldırdı. O uzmanlar arasında bile iyi bir binici olduğu hemen anlaşılıyordu. Kısrak ve kendisi öyle uyumluydular ki yanlarından geçen kadınlar dönüp dönüp arkalarından bakıyorlardı. Ramon yan yola sapınca 100 metre kadar ileride kendisine doğru gelen 4 atlı gördü. 2 çift. Kız kumrular arasında bir martı gibiydi aralarında. Binici şapkasının altında saçları uçan bir kuşun açılmış kanatlarını andırıyordu. Güldüğü zaman dişleri bembeyazdı. Hareketten ve yüzüne vuran rüzgardan yanakları kızarmıştı. Ramon kızın yanındaki adamı tanımıştı. Kırmızı Gül'ü izlediği son 2 hafta boyunca hep birlikteydiler. Ramon onun hakkında bilgi istemişti. Adam çok zengin bir ailenin 2. oğluydu ve 4 gün önceki Rolling Stones konserinde de kızın yanındaydı. O günden sonra Knightsbridge ve Chelsea'de verilen partilerde 2 gece birlikte olmuşlardı. Ramon kızın adama çok sevdiği bir Saint Bernard köpeği gibi davrandığına dikkat etmişti. Partiden partiye gidişleri dışında hiç baş başa kalmamışlardı. Ramon onların yatmadıklarından emindi. Cinsel serbestliğin moda olduğu bu 1969 yazında hiç de olağan bir şey değildi bu. Isabella Courtney'in bakire olmadığını da biliyordu. Highveld'de yaşadığı 3 yıl içinde kısa süreli de olsa 3 aşk yaşadığını saptamıştı. Aralarındaki mesafe kapanırken Ramon dikkatini atına vererek eğilip hayvanın boynunu okşadı. Bir yandan da göz ucuyla kızı izliyordu. Birbirlerinin yanından geçiyorlardı ki kızın birden başının kalktığını, gözlerinin irileştiğini gördü. Ama görmezlikten gelerek yoluna devam etti. ''Ramon, dur!'' Ramon kısrağın dizginlerini çekip canı sıkılmışçasına arkasına baktı. Kız atının başını çevirmiş kendisine doğru geliyordu. Ramon sanki rahatsız olmuş gibi sıkıntılı bir ifadeyle bekledi. Kız yanına geldi. ''Beni hatırlamadın mı? Isabel Courtney, benim kurtarıcımsın sen.'' Gülümsemesi kararsız ve çekingendi. Son karşılaşmaları ne kadar kısa ya da eski olsa da erkekler kendisini tanırlardı. ''Parktaki konserde.'' diye mırıldandı. ''Ah!'' Ramon sonunda gülümsedi. ''Motosiklet maskotu. özür dilerim. O zaman çok değişik giyimliydiniz.
Teşekkür etmemi beklemedin diye kız suçladı erkeği. Sonunda tanınmış olduğu için sevincini güçlükle bastırıyordu.
Teşekkür gerekmezdi. Üstelik hatırladığım kadarıyla başka bir yerde acele bir işiniz vardı.
Kız hemen değiştirdi konuyu. Yalnız mısın? Neden bize katılmıyorsun? Seni arkadaşlarımla tanıştırayım.
Rica ederim, size engel olmak istemem.
Lütfen diye ısrar etti kız. Onlardan hoşlanacaksın, eğlenceli kişilerdir.
Ramon eğerde doğrulup hafifçe eğildi. Bu kadar güzel bir hanımın davetini nasıl reddedebilirim ki? Isabella göğsünün sıkıştığını hissediyordu. O yeşil gözlere bakarken soluk almakta güçlük çekmekteydi. Diğer üç kişi gelmişler, onları bekliyorlardı. Isabella, Roger'ın suratını astığını görünce büyük bir zevkle,
''Roger, sana Marki Ramon de Santiago y Machado'yu tanıştırayım.'' dedi. ''Ramon, Roger Colts Granger.''
Kız birden Ramon'un sorgu dolu bakışlarla kendisine baktığını görünce unvanını kullanmakla bir gaf yapmış olduğunu fark etti. İlk karşılaşmalarında Ramon bundan söz etmemişti. Ancak Ramon'u Harriet'le tanıştırıp da Harriet'in tepkisini görünce o anlık huzursuzluğunu hemen unuttu. Harriet televizyon reklamındaki kedi gibi dudaklarını yalamıştı. Isabella'nın Londra'daki en yakın arkadaşı olan Lady Harriet onun Londra'nın yüksek sosyetesine giriş anahtarıydı. Bir dük kızı olarak Isabella'nın sonradan görme yeni zengin olarak görüleceği çevrelere doğal olarak girme hakkı vardı. Harriet de bunun karşılığında Isabella Courtney'in girdiği her yerde hemen bir erkek kalabalığı toplandığını görmüştü. Harriet'in şişmanca ve renksiz görünüşüne karşın aşka susamış bir doğası vardı ve Isabella istemediği erkekleri ona geçirmekten mutluluk duyardı. Bu düzen genellikle iyi işliyordu. Isabella hemen atını ikisinin arasına sokarak Harriet'e sessiz bir uyarıda bulundu. Kızın çok hoşuna gitmişti bu durum. Isabella'nın rakibi olamayacağını bilirdi ama yine de sanki rakipmiş gibi davranılmak çok tatmin edici bir duyguydu.
''Marki mi?'' diye mırıldandı Ramon yeniden yola koyulduklarında.
''Benim hakkımda, benim senin hakkında bildiğimden çok şey biliyorsun demek.''
''Sosyete sayfalarından birinde fotoğrafını görmüş olmalıyım.''
Isabella, ''Tanrım, o kadar ilgilendiğimi anlamasın ne olur?'' diye düşündü bir yandan da.
''Tatler'da olacak.'' Ramon başını salladı. ''Fotoğrafı belki de siyah dosyaları dışında hiçbir yerde yayınlanmış değildi.''
''Evet, evet, Tatler'daydı.''
Isabella erkeğin uzattığı kaçış yoluna sarıldı hemen. Sonra da ilgisini pek belli etmemeye çalışarak onu ele geçirmeye çalıştı. Beklediğinden de kolay oldu bu. Ramon'un gruba hemen uyan rahat bir havası vardı. Az sonra müthiş somurtmuş olan Roger dışında hepsi sanki 40 yıllık dostlarmış gibi konuşup gülüşüyorlardı. Hava kararırken döndüler. Isabella Harriet'in yanına giderek ''Onu bu gece partiye çağır.'' diye mırıldandı.
''Kimi?'' Harriet anlamamış gibi gözlerini açtı. ''Kim olduğunu biliyorsun namussuz kız. Son bir saattir neredeyse gözlerin ve yumurtalıklarınla yiyeceksin adamı.''
3. ayrımın sonu. Sayfa 33.